Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Ömer Faruk Demirel. Kendisi psikiyatri uzmanı. Ömer Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçen programımızda psikiyatri nedir, ne işte uğraşır demiştik. Bunamadan bahsetmiştik, demanstan bahsetmiştik. Depresyondan bahsetmiştik sıkça. Bu programımızda da yine çok sık rastlanan, psikiyatriyi çok ilgilendiren bir konuyla başlamak istedik. Psikiyatri derken daha doğrusu vatandaşı çok ilgilendiren bir konu aslında. Obsesif kompulsif bozukluk, evet. Resmi adı ile. Şimdi bu haliyle bir dinleyenimiz ya bu program bizi niye ilgilendirsin ki diyecek. Çünkü bir şey anlamadı doğal olarak. Toptan bir hastalık tanımından girmeden önce obsesyon nedir? Kompülsiyon nedir? Bunlar normalde olan şey midir ki bozukluğu hastalık olarak ifade edilsin diyerek başlayalım. Buyurun hocam.
Evet, normalde de olabilen şeyler. Obsesyon diğer ismiyle aslında halk arasında çok sık kullanılan takıntı veya saplantı da denebilir. Yani irade dışı gelen, bireyi tedirgin eden, kişiye yabancı, bilinçli çabayla kovulamayan ve inatçı şekilde yineleyen düşünce, imaj ve dürtülere aslında obsesyon.
Örnek versek hocam mesela?
Mesela temizlik.
Elimi yıkadım. Yani temizlenmedi, bir daha yıkayayım.
Evet. Yani mikrop bulaştı. Bir türlü temizlenmiyor. Yani bulaşık gideremiyorum. Ya bunun aslında saçma olduğunu, aslında gerçekte böyle olmadığını bilebilir.
Biliyor mu gerçekten? Bile bile mi yapıyorlar elinde olmadan?
Evet.
Ya tik bu düşün, gibi bu, bir hareket mi oluyor o zaman?
Tik gibi değil, takıntı diyebiliriz. Yani bu düşünceden kurtulamıyor. Oranın kirlendiği düşüncesinden ısrarlı geliyor. Sadece temizlik değil, simetri olabilir. Mesela bazı kişiler her şeyi çok düzenli tutabilirler ve tekrar tekrar düzeltebilirler. Veya zarar vermeyle ilgili obsesyonlar olabilir, takıntılar olabilir. Acaba mesela çocuğuma zarar verir miyim, çocuğuma kötülük yapar mıyım gibi kontrol edilemeyen düşünceler veya yaptım mı yapmadım gibi kuşku obsesyonları olabilir.
Ya mesela bunlar çok oluyor. Evden çıktık, ışığı kapatmış mıydın?
Bir iki kez çok önemli değil. Ama saatlerce evden çıkamayan hastalarımız var.
Bir iki kez derken her çıkışımda bir iki kez mi yoksa ömürde bir iki kez mi?
Yani şimdi bir kez yani evinize hırsız girmiştir. Bununla ilgili kaygılanmanız doğal. Yani aşağıdan her seferinde yukarı çıkıyorsanız tabii bu bir sorun. Veya bu sizin hayatınızda önemli bir süre alıyorsa bu bir sorun. Ama yani çıkmadan bir kapıyı kontrol ediyorsanız hani buna hemen sizde obsesif kompulsif bozukluk var demiyoruz. Obsesyonlardan bahsediyorduk. Ayrıca saplantı obsesyonları oluyor. İşte yaptım mı, yani kuşku obsesyonları, yaptım mı yapmadım mı gibi kontrol olarak da kompulsiyon oluyor zaten.
Kompulsiyon ne? Bunun tekrar kontrol edilmesi mi demek?
Bu obsesyonun verdiği kaygıyı rahatlatmak için yapılan fiiller veya düşünsel hareketler.
Aynı şey aslında. Yani birbirini takip eden davranış
biri, şekilleri. Biri başlatıcısı, biri bitiricisi gibi ama bu kısır döngüde hep devam ediyor.
Ama şimdi hocam
kişinin saatlerini yani alabiliyor.
Günlük yaşantıda yeri var. Psikiyatrik bir hastalık olarak tıpta yeri var. Hı-hı. Ama bunun özellikle mesela dini hayatta da herhalde önemli bir karşılığı var. Abdest alırken elimi yıkadım mı? Ya elin ıslaksa yıkamışsındır. Hı-hı. Tamam. Bu vesvese mi, obsesyon mu, ne bu şimdi hocam?
Bu
veya vesvese bunlardan farklı bir şey mi?
Düzgün yapabildim mi diye düşünüyorsa bu ve bu ısrarlı bir şekilde yeterli yapamadım, yeterli yıkanmadı gibi düşünüyorsa mesela obsesyon. Tekrar tekrar bunu elini yıkaması da kompulsiyon.
Vesvese nedir hocam?
Vesvese de aslında obsesyon.
Peki mesela işte adam namazını kılarken işte 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım düşüncesi. Normalde bir yetişkin bir işi yaparken eğer fiiliyat olarak ruhla bedenle orada bulunuyorsa çok karışacak bir fiil. Evet, arada bir kere karışabilir ama her seferinde bu karışıyorsa bu da obsesyon oluyor o zaman. Hı.
Bu gerçekten işlevini etkilediyse o zaman yine hastalıklı bir şeyden bahsedebiliriz. Mesela akşama kadar bu yüzden namaz kılıyorsa.
Aynı şey. Döne döne kılıyorsa.
Evet. Diyorsunuz. Yani veya 2-3 saat boyunca emin olamadığı için kılıyorsa mesela o zaman bir sorun var diyebiliriz.
Peki sorun var dedik. O zaman bir hastalık olsa bu. Gene aynı şekilde soralım. Genetik özelliği mi vardır? Yeme içmeden mi etkilenir? Yaşla birlikte mi ortaya çıkar? Herkes de olur mu?
Tabii ki genetik ilişkisi var önemli oranda. Sıklığı da %2-3 civarında toplamda.
Bu kadar var mı?
Tabii.
Ya problem boyutuna varan %2-3 var mı?
Tabii yani hastalık, obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan kişiler %2-3 ortalama sıklıkta. Genelde 18-25 yaş civarı başlıyor. Daha erken yaşlarda başlayabiliyor veya daha geç yaşlarda da başlayabiliyor. Bu ortalama. Ama burada önemli bir sorun var. İşte az önce bahsettiğiniz vesvese kavramı. Bunu dışarıya çok anlatmak istememe veya başlangıçta işlevselliğini kendine göre ciddi anlamda etkilemiyorsa hekime gitmek istemiyorlar. Ve ortalama, gerçekten bu hastalıkta öyle bir sorun var. Ortalama 10-15 yılı bulabiliyor hekime başvurma. Ve başvurduğunda ciddi bir sürenleşme yani gerçekleşmiş olabiliyor. Böyle bir sorun var obsesif kompulsif bozuklukta. Ve obsesyon ve kompulsiyonlar arttıkça kişinin hayatı aslında çok zorlaşıyor. Yani evden hiç çıkamayan bazen hastalar görebiliyoruz. Yani hiçbir yere dokunamıyor mesela. Yani hiçbir yere dokunamayacağı için, her yer kirli geldiği için evden çıkmamayı tercih eden
olgular. Peki ne yapalım? Bunları mesela kampa mı gönderelim? Esmer renkli vatandaşlarla mı kalsınlar?
Tedavi fayda eder mi? Tedavi görmeleri gerekiyor.
Yani böyle bir doğal ortam atsak fayda etmez mi diyorsunuz?
Yok. Etmez.
Peki bir noktadan sonra artık anladık ki bu bize hayatı zindan edecek. Hı-hı. Karar verdik, psikiyatriste geldik. Psikiyatrist sadece dinleyerek tanı koyacak o zaman bize. Yani anlattıklarıma göre bu mantıklı değil. Evet. Dedi. Peki bunu ikna edemez miyiz bu hastayı? Yani kardeşim döne döne 50 kere kapıya bakmana gerek yok.
Kendisi de bunun farkında zaten.
Niye yapıyor o zaman?
Engel olamıyor. Yani zihinden gelen, yani ısrarlı düşünceler bunlar.
Karşı konulamaz düşünce. Rahat etsin diyor ama.
Karşı konulamaz düşünceler ve kompisyonlar da zaten onu rahatlatmak için yaptığı fiiller veya yine düşünsel olarak da kompisyonlar olabiliyor zaten.
Peki tedavide ne yapıyoruz?
İlaç tedavisi.
Fayda ediyor mu?
Önemli oranda fayda görüyoruz. Ama tabii biraz inatçı bir hastalıktır obsesif kompulsif bozukluk. Yani mesela bir depresyon hastalığında hani başlangıçta hemen özellikle hafif orta olgularda fayda alabilirken burada biraz inat edebilir, diretebilir tedavi cevabı. Yani kötümser olmamak lazım. Biraz cevap geç gelebilir. Birkaç ay sonra başlayabilir. Mesela depresyonda 2-3 hafta dedik ya. Hı. Burada biraz daha geç gelebilir.
Günde 50 kere elini yıkayan adam ilaçlarını düzgün kullanırsa işte 3 ay sonra 10 kere mi indirir bunu?
Tamamen kaybolan birçok hastamız var.
Sıfır düzeliyor yani.
Tabii ki.
İyiymiş.
Ama tabii bazen böyle arada dalgalanmalar olabiliyor. Ve dediğim gibi dirençli ve inatçı bir hastalık olabiliyor. Bazıları tedaviye de dirençli olabiliyor. O yüzden biz hastalarımızın çoğuna mutlaka psikoterapi desteği de öneriyoruz.
Psikoterapi de ne uygulanacak ki? Yani bunu yapmamasının gerektiği mi anlatılacak? İkna olur mu yani bunlar bu şekilde?
Dediğim gibi zaten hani bunun mantıklı olmadığını zaten ikna oldukları için bir şekilde çeşitli ödevlerle...
Ne olabilir mesela?
Tabii bu dediğim gibi yine yapılandırılmış bir terapi süreci. Mesela tedavisi devam eden bir hastada işte diyelim banyodan 3 saatte çıkamıyorsa daha erken çıkmasını denemek gibi, sadece bir örnek veriyorum. Yani bu kademeli olarak yapılan şeyler. Bir anda mesela banyoda 3 saatten önce çıkamayan bir insanı ve 10 dakika sonra çık dediğimiz zaman tabii ki bu başarısız olacak.
Olmadan çıktım gibi algılayacak olayı.
Yani kademeli olarak çeşitli exposure dediğimiz tedaviler uygulanabiliyor ama dediğim gibi bu yapılandırılmış bir tedavi.
Peki bu şey gibi hani bu exposure maruziyet tedavisi şeyde de vardır ya, yükseklik korkusu olan önce birinci kata sonra ikinci kata, öyle mi yapıyorlardı?
Yani birçok kaygılı durumda tabii ki bu tedaviler uygulanıyor ama direkt exposure değil. Exposure aslında işin ikinci kısmı. Başlangıçta hani bu düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde öncelikle konuşuluyor. Hastanın kendisinin bazı şeyleri daha net fark etmesi sağlanıyor terapi sürecinde. En son exposure'lara geçiliyor.
Peki hocam bu kaygılar, korkular demişken buradan obsesif kompulsif bozukluktan biraz buraya doğru kayalım. Hı-hı. Kaygı nedir? Anksiyete nedir? Sıkıntı nedir? Ne zaman problem oluşturur? Hepimiz kaygılıyız yani. İlerleyen yıllarda sağlığımı kaybedersem, yola çıktım kaza yaparsam, bu ne zaman hastalık haline alır, anksiyete olur?
Ya bu herkesin de ufak kaygıları olabilir, hayatını etkilemeyecek düzeyde veya kendi geçmiş...
Tamamen vurdum duymaz olmak çok seçilen bir şeydi değil mi?
Evet, yani zaten hep söylenir hani çok az, hafif, minimal düzeyde bir kaygı da zaten başarıyı kolaylaştırabilir. Dediğiniz gibi vurdum duymazlığı engellediği için. Ama tabii bu ne zaman hastalık olur? Gerçekten hayatını etkiler. Yani yine iş dönüyor, dolaşıyor.
İşlevselliğe
gidiyor tabii ki. Mesela panik atak geçiren bir kişi tekrar bu atak gelecek korkusuyla evini hastanenin yakında bir yerde tuttuysa, evden dışarı çıkmıyorsa, ben kalabalıkta tekrar bir panik atak geçiririm, hastaneye yetişemem.
Panik atak ne hocam bu arada?
Panik atak tekrarla nasıl tarif edebiliriz? Özellikle vücudun bazı fizyolojik belirtilerle açığa çıkan, yoğun kaygının olduğu bir atak diyebiliriz aslında.
Bir anda sıkıntı basıyor, kalbi çarpıntı.
Aynen öyle. Evet, kalpte çarpıntı, terleme, ciddi bir...
Sonra kalp krizi geçiriyorum korkusu.
Ölüm korkusu olabiliyor, kalp krizi geçiriyorum korkusu olabiliyor ve vücudun birçok fizyolojik değişimi olabiliyor. Ve birçok hasta bir an önce bir hastaneye başvurma ihtiyacı hissediyor ki zaten önemli bir kısmında da hastaneye başvurduklarında rahatlama olmuş oluyor.
Hastanenin kapısından içeri girince zaten kurtulduk diyor.
Evet, ama tabii bu kaygı çok yoğun olduğu için bir şekilde bu ihtiyaç zorunlu olarak hissediliyor hastalar tarafından.
Peki o zaman bu kaygılar bir yere kadar dedik, yani yaşamımız için zaten gerekli. Hı hı. Bir kısım kaygıları kabul ettik ama artık yaşam şeklimizi, işlevselliğimizi etkiliyorsa bu bir hastalık haline geldi. Hı hı. Bunu biz mi fark edip psikiyatriste gideceğiz yoksa bir yakınımız mı bizi yönlendirecek?
Tabii ki bizi rahatsız ediyorsa bizim fark edip başvurmamız lazım.
Onu anlayabilir miyiz? Ya abartıyorum arkadaş, bu kadar da korkmamam lazım bu durumdan.
Şöyle, genellikle diğer birçok hastalığın aksine kaygı bozukluklarında hastalarımız kendileri bize geliyorlar.
Bu ölüm korkusundan bezdim artık, bana yardımcı ol doktor.
Evet, çünkü ciddi anlamda birçok fonksiyonlar etkileniyor. Mesela agorafobisi olan, yani kalabalıklardan korkusu olan bir insan evden çıkamıyor, otobüse binemiyor. Veya klostrofobisi olan bir insan mesela asansöre binemiyor, yine top taşımayı kullanamıyor. Yani bir şekilde hayatın yani yaşamın birçok işlevini etkilediği için bu kaygı durumları.
Peki nasıl başlıyor birden? Yani altta yatan ne var ki hocam? Ben işte rüyamda bir şey görmüşüm, asansörde ölüyormuşum, onu hatırladığımdan mı korkuyorum asansörden? Bir altyapı bulunabilmiş mi bunlarda?
Tabii burada da yine daha önceki konularda olduğu gibi burada da genetik ilişkili var. Mesela ailede kaygı bozukluğu varsa bu risk artıyor. Bunun yanında öğrenme teorileri var. Hani öğrenilmiş şeyler mi acaba bunlar gibi. Ama tabii ön planda yine kalıtsal özelliklerden bahsediliyor bunun etiyolojisinde. Bunun dışında
mesela bir sınav kaygısı olsa, yani sınav, tamam zaten sınav kaygı duyulan bir şeydir ama, hı hı, yeteri kadar çalışmaya rağmen sürekli ya başaramazsam korkusu var. Hı hı. Tamam, bir doktora gidecek hale gelmişse kabul ettik, doktora gidecek, gerekiyorsa psikoterapi alacak, gerekiyorsa ilaç kullanacak, düzelecek. Veya düzeleceği ümit edilecek en azından. Peki normal vatandaşlar için bunu kolaylaştıracak bir şey var mı? Kaygıyla başa çıkmanın, anksiyeteyi evde çözmek mümkün mü?
Hani bahsettiğimiz hani patolojik olmayan kaygıları azaltmak için tabii yani birçok aslında hani ruh sağlığını koruyucu yöntemler yine burada da geçerli. Yine düzenli bir yaşam, en önemli şeylerden biri uyku, beslenme, hani fizyolojiyi belirleyen unsurların düzenli olması önemli. Egzersiz yine yani depresyonda olduğu gibi burada da faydası görülen bir şey egzersiz. Yine motive edici sosyal faaliyetler, topluluklarda bulunma, yani tırnak içinde işte kendini bir yerde bir işe yaradığını hissetme gibi. Ve çok yoğun sıkıntılı durumlarda, mesela bahsettiğiniz sınav kaygısı gibi durumlarda nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri falan öneriliyor. Tabii en önemli nokta, işlevsellik etkileniyorsa, hayatı etkileniyorsa mutlaka bir psikiyatriste başvurmasını tavsiye ederim.
Bunlarda da ilaç tedavisi var mı anksiyetelere?
Tabii ki ilaç tedavisi kullanılıyor.
Yani ilaç kullanınca rahat, mutlu, böyle şey, eli boş gönlü hoş bir adam mı çıkıyor piyasaya?
Aslında yine depresyondakine benzer mekanizmalarla aslında ilaçlar etki ediyor burada. Ki genellikle aynı ilaçlar kullanılır zaten. Yani depresyona verilen ilaçlar aynı zamanda anksiyolitik etkinliğe sahiptir.
Onun için yeme içmenin böyle bir anksiyolitik etkisi var mıdır? Yani falanca yiyenler daha mutlu oluyor mu? Veya Karadeniz'den niyet daha gergin olur? Onların böyle bir dezavantajı mı var?
O belki mizaç özellikleriyle daha iyi açıklanabilir.
Belli mizaçlar kaygıya daha meyillidir ama.
Tabii ki.
Biraz yaratılıştan da, fıtratta.
Evet.
Piyango.
Evet.
Peki şimdi Ömer Faruk Hocam, biz programımızın ilk kısmında özellikle iki konuya değinmek istedik. Biri obsesif kompulsif bozukluk. Dediniz ki obsesyon kişinin aklına gelen, çoğunun saçma olduğunu da bildiği halde zihninden atamadığı fikirler. Hı hı. Kompülsiyonlar da bunların harekete dönüşmüş hali. Elim temiz ama mikroplu olabilir, yıkamalıyım, hı hı, diye bir takıntısı varsa bu obsesyon oluyor ama elini yıkıyorsa kompülsiyon oluyor. Hı hı. Bunun bir kısmını kabul edilebilir olarak niteledik. Evden çıkan herkes kapıyı bir kere kontrol eder. Zaten, hı hı, bunun normali budur. Hı hı. Evine hırsız girmişse iki kere kontrol etmesi de çok anormal değildir. Ama gün içinde 5 kere çık aşağı in, çık yukarı, in aşağı, kapı kontrol ediyorsak bir sıkıntı var, evet, demektir. Evet. Bu da bir hastalıktır. Bir kalp hastalığı gibi, bir, aynen, işte akciğer hastalığı gibi bir hastalıktır. Bunun da mutlaka tedavisi vardır.
Evet.
Tedaviden de fayda görür.
Önemli oranda fayda görülüyor.
Ama olayın bir de evham vesvese boyutu var. Biraz daha olayın dini, biraz daha mistik boyutu herhalde. Direkt bu kısma çok fazla girmediniz. Onu da ehline bırakalım diyoruz. Radyomuzun, tabii, diğer programcıları, evet, gelsin konuyla ilgili. İkinci olarak da anksiyete, kaygı, sıkıntı, bunaltı hislerinden bahsettik. Hı hı. Korkulardan bahsettik. Bunlarda da kişinin artık yaşam kalitesini etkileyen, yaşam standardını, hareket tarzını, işlevselliğini etkileyen boyuta varmışsa bir psikiyatriste başvurmayı öneriyoruz dedik.
Evet.
Peki. Şimdi Ömer Hocam, ilk bölümde obsesif kompulsif bozukluk gibi sık görülen, nispeten basit olarak yorumlayabileceğimiz hastalıklardan bahsetmiş idik. Bir adam obsesif durumları vardır. Elini yıkıyordur. Çok yıkıyordur. Budur netice itibariyle. Şimdi herhalde belki de psikiyatrinin en az sevimli hastalığından bahsedeceğiz. Şizofreni. Şimdi şöyle hatırlıyorum, eski Yunanca'dan, Latince'den, nereden de işte şizo yarık demektir, fren beyin demek miydi? Şizofreni yarık beyindir, adamın beyninin sağ yarısı, sol yarısının ayrı olması gibi midir? Nedir şizofreni?
Aslında kelime anlamı zihnin bölünmesi demek şizofreni. Ama klinik aslında bu kelime anlamı tam olarak karşılamıyor. Bu da aslında hala psikiyatride tartışılan bir şey midir? Şizofreni bu hastalığa çok uygun bir tanımlama mıdır? Hatta çeşitli toplantılarda farklı isimler koyalım gibi öneriler hep çıkar.
Eski yıllar, yani Latince bir isim konduğuna göre 1000 yıldır, 2000 yıldır bilinen bir hastalık.
Aslında daha eski yıllarda bununla ilgili çeşitli tanımlamalar olmakla birlikte şizofreninin asıl tanımlamaları 20. yüzyılda başlıyor. Mesela demensia praecox, yani erken bunama denmiş bir dönem. Ama en son şizofreni kabul almış ve ondan sonra artık şizofreni tabiri kullanılıyor.
Ama baksanız, hani siz şimdi alıcı gözle okuduğunuz için bir tarihi romanda falanca kişiye baktığında ya bu adam şizofrenmiş aslında diyebiliyorsunuz herhalde. Var mı böyle bir şey?
Evet, değerlendirilebilir.
Ama bu mantıkla bakın, herhalde insanlık tarihi kadar eski hastalıklardan biridir muhtemelen.
Tabii ki. Yani o da sonuçta, az sonra konuşmamızda bahsedeceğiz, önemli bir genetik tarafı olduğu için büyük bir ihtimalle insanlık tarihi kadar eski.
Yani genetiğe geldik Ömer Hocam. Yani bu psikiyatrik bütün hastalıklarda altta genetik varsa hapı yuttunuz gibi gözüküyor.
Değil. Gen çevre etkileşimi.
Gen çevre etkileşimi.
Evet, gen çevre etkileşimi.
Ne oluyor yani, genetik yatkınlığı olan bireyde çevreden olumsuz uyaran aldığında
çeşitli stresörler, çeşitli ortaya çıkarıcılar, mesela belki az sonra tekrar konuşuruz. Şizofrenide mesela esrar çok net bir risk faktörüdür. Bazı çalışmalarda 2-3 kat, bazı çalışmalarda 6 kata kadar genetik yatkınlığı olan bir kişide şizofreni gelişimini ortaya çıkarabilir. Mesela iki kardeş düşünün. İkiz kardeş olsunlar.
Tamam.
İkisinde de aynı genetik yapı var doğal olarak. Ama esrar kullanan da şizofren olarak hayatını sürdürebilirken hiç bulaşmayan sağlıklı bir birey olarak
sürdürebilir. Bardağı taşıracak damla meselesi.
Damlalar var, tetikleyiciler var, stresör yaşam olayları
esrar
var.
Esrar demişken sigara geldi aklıma Ömer Hocam. Var mı bilinen bir şey?
Sigarayla öyle bir ilişki yok.
Olsaydı iyiydi. Buradan bir propaganda malzemesi çıkaracaktık. Başka neler var? Tamam, şimdi gen çevre etkileşim cümlesini kabul ettim. Altyapısında olan adamların belli risklerle karşılaşması halinde çizginin bu tarafına geçiyorlar. Yaşam zorlukları, stres faktörleri, işte madde bağımlılıkları kabul. Başka var mı?
Aslında başka, yani dediğim gibi tek şey, ana şey genetik. Bunun dışında stresli yaşam olayları dedik. Bazı maddeler tetikleyebiliyor. Bazı maddeler psikoz benzeri tablo, yani şizofreniyi taklit edebilen psikotik tablolara sebep olabilir.
Psikoz ne demek?
Psikoz aslında gerçekliğin kaybolması diye kabaca sınıflayabiliriz. Yani gerçek, yani farklı bir gerçeklik dünyasının oluşması diyebiliriz.
Ya adamın kendini Napolyon zannetmek, tamam.
Şizofreni psikozların sadece bir alt grubu. Birçok psikotik tablo görülebilir ve maddelerde psikotik tablolara yol açabilir. Mesela esrar aldığında o an kendini dediğiniz gibi Napolyon hissedebilir, başka bir şey hissedebilir.
Şimdi ben şöyle, o zaman ben bir şey yanlış anlamışım. Ben şizofreni bir hastalık, psikozu da bunun bir semptomu gibi düşünmüştüm.
Yok.
Psikoz ne demek Ömer Hocam?
Psikoz, gerçekliğin bozulduğu, hezeyanların, halüsinasyonların görülebildiği veya konuşmanın dağılabildiği, davranışların dağılabildiği, bozulabildiği bir genel bir tablo. Psikozlar grubu.
Psikozlar grubunun meşhur hastalıkları nedir hocam?
Meşhuru şizofrenidir. Bunun dışında hezeyanlı bozukluk var. Hezeyanlı bozukluk dışında mesela akut psikoz bir aya kadar sürüyorsa akut ve geçici psikoz tanısı koyuyoruz. Şizoafektif bozukluk yine bu kategoride sınıflandırılabilir. Ayrıca yine maddeyle ilişkili veya ilaçlara bağlı, vücudun diğer hastalıklarına bağlı psikozlarda görülebilir.
Peki, şimdi şizofreni o zaman bunun bir alt grubu dediniz.
Evet.
Genetik yatkınlıkla oluşuyor dediniz. Ne oluyor peki? Ne olur şizofrenlerde?
Şizofrenlerde ana özellikler hezeyanların olması, halüsinasyon.
Hezeyana bir örnek verin hocam.
Hezeyan şöyle tanımlanabilir aslında. Yani kültürel gerçekliklerle açıklanamayan ve ikna ile değiştirilemeyen yanlış inanışlar. Örnek ne verebiliriz? Mesela kötülük görme hezeyanları, beni takip ediyorlar, kameralarla takip ediyorlar, MIT peşimde, FBI peşimde veya uzaylılar beni takip ediyor.
Hı, o da iyiymiş.
Veya alınma referans hezeyanları diyoruz. Alınma hezeyanları.
Bu bana niye baktı? Tehdit eder gibi mi baktı? Gibi.
Evet, bana mesaj göndermek istiyor. Televizyondan, Facebook'tan mesela bana mesaj gönderiyorlar. Radyodan mesaj gönderiyorlar. Bana sesleniyorlar gibi. Veya bunun dışında büyüklük hezeyanları olabilir. Bu da aslında nadir görülmeyen hezeyan tiplerindendir. Mesela ne olabilir? Çok önemli bir kişi olduğu, seçilmiş olduğu bir evliya olduğu, peygamber olduğu, Mehdi olduğu gibi hezeyanlar görülebiliyor. Yani bu şeylerle, düşüncelerle gelebiliyorlar.
E sonra nasıl ikna ediyorsunuz bunları?
Zaten ikna olsa hezeyan demeyiz.
E ne olacak peki bu işin sonu?
Tablonun gerilemesiyle, yani tedaviyle bunlar geriliyor.
E peki hezeyan dışında ne var hocam? Bir de halüsinasyonlardan bahsetmiştiniz.
Halüsinasyonlar var. Halüsinasyonlarda tüm duyorganlarıyla yani algılanabilen yani işitsel, görsel.
Duvarda yılan gidiyor.
Gibi. Ama tabii ki şizofrenide biz daha çok işitsel halüsinasyonlar görülür.
Biri bana intihar et dedi mi?
Evet. Yani emir veren sesler şeklinde olabilir. Aralarında konuşan sesler şeklinde olabilir. Çok anlaşılmayan basit sesler şeklinde olabilir. Halüsinasyonlar. İşitsel tabii ki dediğim gibi şizofrenide en sık görülen halüsinasyonlar. Bunun dışında tüm diğer duyu organlarıyla ilgili halüsinasyonlar olabilir ama şizofrenide nadir. Pek beklemiyoruz. Diğerleri varsa başka bir etiyoloji araştırmak gerekir.
Peki halüsinasyon gören adam kendi inanmıyor. İnanıyor değil mi buna?
Tabii ki.
Yani bu duvarda yılan görüyorum ama ya bu duvarda yılan yoktur demiyor mu yani?
Yok. O zaman halüsinasyondan bahsedemeyiz.
Hmm, o da enteresan. Başka neler hocam şizofrende?
Hezeyan dedik, halüsinasyon dedik. Konuşmada dağılmalar olabiliyor.
Nasıl yani?
Fakirleşme olabilir. Hiç konuşmayabilir, çok az konuşabilir veya konuşma özellikle tabii bu iyileşmiş hastalar için bahsetmiyorum tedavi altında. Özellikle alevlenmeyen atak dönemlerindeki hastalarda çok anlaşılmaz düzeyde dağılmalar görülebiliyor. Yani bir konuşma var ama ne bir gramer ilişkisi var, konudan konuya atlıyor yani bir şey anlaşılamıyor. Bu da bu anlamda dağılmalar olabiliyor. Perseverasyon dediğimiz aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeler, aynı cümleleri, aynı kelimeleri tekrar tekrar yineleme ki bu düşünce içeriğinin azaldığını, fakirleştiğini gösteren bir şeydir.
Bunların hepsi aynı anda mı başlıyor?
Tabii bir şey halinde, semptom kümesi halinde bunlar görülüyor. Dediğim gibi konuşma bozulmakla birlikte davranışlar da tuhaflaşabiliyor. Çok absürt davranışlar, bize çok garip gelen davranışlar sergileyebiliyorlar. Ve bunun dışında katatonik özellikler görülebiliyor ki katatonide kısaca tanımlayacak olursak hareketlerin ve konuşmanın oldukça azaldığı, yani negativizmin görüldüğü ve bazı yine kendine has özelliklerin görüldüğü bir tablodur. Bu katatonik özellikleriyle görülebiliyor ve ayrıca şizofrenlerde yine negatif belirtiler görülebilir ki bu negatif belirtiler de diğer saydıklarımız pozitif belirtileriydi. Negatif belirtilerde işte isteksizlik, iradede azalma, bir eylemi başlatmak da azalma olması, duygu ifadesi naz olması yüzdeki gibi özellikler görülebilir. Tabii özellikle negatif belirtiler tablo ilerledikçe artma ihtimali var ve biraz işi zorlaştıran kısımlar.
Sık görülüyor mu Ömer Hocam?
Negatif belirtiler mi?
Yok, şizofreninin kendisi.
Şizofreni tüm dünyada %1 ortalama.
Ya hocam şimdi %1 buna dediniz. Önceki programlarımızda depresyon için, obsesif kompulsif bozukluk için de %1'er, 2'şer dağıtmıştık. Evet. Demansa %30-40 demiştik yaşına göre.
O ileri yaşta.
Hadi demansı saymadım, Alzheimer'ı falan bıraktım ama gene de kapıdan geçen her 10 kişiden birinin psikiyatrik hastalığı var.
Var.
Hadi hastalık boyutuna gelmemiş kabul edilebilir sınırlarını da bir tarafa koyarsak herkese var biraz yani bir şeyler.
Yani herkeste tabii ki herkes birbirinden farklı yaratıldığı için herkes de ufak tefek şeyler var ama bunlara hastalık demiyoruz. Bunlara kişilik özellikleri diyoruz. Herkesin farklı bir kişiliği var.
Deli doktorluğu yapmıyoruz yani.
Evet.
Peki ne oluyor hocam şimdi günün birinde ya baktınız ki işte bizim Ali zaten az konuşurdu. Zaten öyle kendi içine kapanık bir tipti. Zaten arada bir öyle tuhaf tuhaf bakardı. Ne oluyor bir gün Ali'ne telleri iyice mi atıyor? Ne oluyor? Ne yapıyor Ali bir gün?
Şizofreni evet. için konuşuyoruz. Tabii ki ne yapıyor? İçe kapanmaya başlıyor.
İyice kapatıyor kendini.
Eve kapanmaya başlıyor. Dışarı çıkmak istemiyor mesela. Bunu belki aile fertlerine söyleyebilir bunun sebebini. İşte beni takip ediyorlar. Yani bana dışarı çıkarsan ölürsün, örnek veriyorum gibi sesler duyuyorum diyebilir mesela. Veya konuşma ileri düzeyde azalabilir, hiçbir şeyden de bahsetmeyebilir, gizleyebilir. Tuhaf davranışlar sergileyebilir. Mesela saçma sapan şeyleri odasında biriktirebilir. Çok dağınık, oradan buradan saçma sapan
konuşmalar. Çöp evlerden olan falan bahsederler. Onlarda şizofrenlik var mıdır biraz?
Bir kısmı belki şizofren olabilir ama önemli bir kısmı onların obsesif kompulsif bozukluk. İstifçilik de bir kompulsiyon.
Öyle mi? Eşyasını atamama hastalığı.
Evet, evet, evet.
Ya ama çöp bu yani.
Bir kısmı efendim?
Çöp ama bu yani onun değersizliğini fark etmiyor mu?
Farkında.
Ha, ama engel olamıyor.
Tabii bu hangi düşünceyle olduğu önemli. Hani bunu uzaktan tadı koymak kolay değil. Hani gerçekten atamadığı için bunun farkında olarak atmıyorsa hani orada daha çok obsesif kompulsif bozukluğa yönelebiliriz ama buna bir anlam yükleyerek yani tuhaf nedenlerle atmıyorsa o zaman daha psikoza...
Ben büyük adamım, benim kutsal artıklarım gibi bir değerlendiriyor olayı.
Öyle bir örnek verilebilir.
O da bir seçenekler diyorsunuz.
Evet.
Peki şimdi baktık, aile dedi ki işte herhalde aile getiriyordur şizofren, kendi kalkıp gelmiyordur muhtemelen.
Tabii içgörü özellikle başlangıçta olmuyor. Yani bir hastalığı olduğunu kabul etmiyor. Bu zamanla bazılarında gelişebiliyor ama bazılarında yine içgörü olmuyor.
Aile dedi ki işte bizim oğlumuz Ali iyice içine kapandı. Artık sokağa da çıkmaz oldu, işe de gitmez oldu diye geldi size. Hı hı. Ne yapıyorsunuz bir testi?
Veya bunun dışında mesela polisi arayabilir, beni takip ediyorlar, kameralarla izliyorlar. Taşkınlıklar bazı kişilerde görülebilir. Yani birçok, her hastada farklı klinik görülebilir. Ne yapıyoruz? Yani kendi muayenemizi yapıp değerlendirmemizi yaptıktan sonra yatış kararı öncelikle verilmesi gerekir. Yani gerekir mi gerekmez mi onu değerlendiriyoruz. Bir, ilaç kullanır mı bu kişi?
Kullanır mı?
Kullanır. Kullanabilir. Yani o sıradaki yani görüşmede bu alınıyor zaten. Eğer ilaç kullanmasından endişeliyse, kullanmaz gibi geliyorsa o zaman yatırmak gerekir. İkincisi, kendisine ve çevresine zararı olabilir mi? Çünkü alevlenme de gerçeklik, tamamen farklı bir gerçeklikten bahsediyoruz. O zaman yine mutlaka yatarak tedavi edilmesi gerekir.
Peki bu hastalar hasta olduğunda kabul etmiyor muhtemelen birçoğu. Doktora gelmek istemezse.
Özellikle başlangıç döneminde öyle, evet.
Doktora gelmek de istemiyor hasta.
Aile yakınları zorla getiriyorlar.
Peki zorla getirdiler. İşte anne baba hatıra binaen getirdi. Kolundan çekileyerek getirdi. İşte muhafız gibi de başında bekliyor. Ali hiçbir soruya cevap vermez.
Bu da bizim için bir klinik bulgudur zaten. Hiçbir soruya cevap vermemesi, bir şeyleri gizliyor gibi, gizlediği izlenimini vermesi veya tek kelimelik cevaplar vermesi veya az önce bahsettiğim perseverasyon, aynı kelimelerin tekrarlayarak veya cümlelerini tekrarlayarak peş peşe gelmesi, bunların hepsi bizim için bir klinik veridir. Yani hiç konuşmayan hasta da bizim için bir şey verir mutlaka.
Ömer hocam, zor branş seçmişsiniz kendinize. Ben size söyleyeyim yani, bir hasta karşımda oluyor, hiç konuşmuyor. Ve benim bunu çözmem ne ya?
Aile.
Hasta karşımda oturuyor, ateşi var, hiçbir şey hiç önemli değil. Boğazından kullandım ben, bir şey bulurum onun. Hı-hı. Allah'ın izniyle. Ama konuşmuyor. Bakıyoruz, o bana bakıyor. Yani nereye kadar bakışacaksınız ki?
Tabii burada sadece şey değil, konuşma değil. Genel görünümü, kendine bakımı nasıl, tuhaf bir giyimi var mı veya çok dağınık giyimi var mı, yüz ifadesi mesela, afekte kürtleşmeden bahsederiz.
Yani maske gibi bir yüzle mi bakıyor mesela?
Evet mesela.
Mimik yok, ruh yok.
Mimiğin azalması, hareketlerde donukluk veya tuhaf hareketler, o sırada kendi kendine konuşuyor gibi bir görüntü vermesi mesela, işitsel halüsinasyonlar lehine. Hani birçok farklı komponent var bunu değerlendirdiğimiz.
Peki baktınız yani direkt böyle bir seans oturdunuz, dört dörtlük. Hastanın hezeyanı var, halüsinasyonu var, konuşması abuk subuk. Bu şizofren deyip kalkar mısınız bir seansta?
Yok.
Bir görelim bakalım mı deriz.
Şizofreni tanısı bizim hemen koymaktan çok çekindiğimiz bir hastalıktır. Çünkü az önce bahsettim, psikozlar çok farklı alt gruplar var. Atipik psikoz dediğimiz veya başka türlü adlandırılamayan psikozlar grubu da var. Yani genellikle biz takipten sonra, belli bir süre takipten sonra net bir şekilde bu kararı veririz. Ama tabii tedavi genelde aynı tedavi olduğu için uygulayacağımız, aynı grup ilaçları olduğu için zaten tedavimizi başlamış oluyoruz.
Peki geldi, iki tane ilacı birden başladınız hastaya. Hasta işte 10 gün, 20 gün, 30 gün kullandı. Bir anda bülbül kesildi, çok güzel konuşmaya mı başlayacak?
Şöyle, zaten özellikle yatarak takip ettiğimiz hastalarda bunu görebiliyoruz. Hezeyanların yumuşaması, gevşemesi, hezeyanlara dair bir içgörü olması. Yani evet bunlar bana öyle geliyordu gibi mesela demeye başlıyorlar. Bunu kendi gözümüzle görüyoruz zaten. Ve bir süre sonra bunlar ortadan kayboluyor. Hani sesler kayboluyor. O yanlış inanışlar, hezeyanlar kayboluyor. Ve normale yakın bir yaşama dönmeye başlıyor ilaçlarını kullandığı.
İşine gücüne dönüyor mu? Yani meslek sahibi olabiliyor mu?
Tabii ki. Ama yani belli kısıtlıklar olmakla birlikte eğer düzenli ilacını kullanırsa, düzenli takibe giderse bazıları belki daha kötü seyirli olabilir ama tedavi altında, düzen takip altında önemli bir kısmı belli bir işlevsellikte hayatını sürdürebilir.
Peki şizofrenler çevreye zarar verir mi?
Aslında böyle yanlış bir inanç var. Maalesef medyada da buna yönelik olumsuz haberler çok sık duyuyoruz. Ama toplumdan çok farklı değil. Hastalık dönemlerinde tabii ki bu bahsettiğim işte hezeyanlar, halüsinasyonlar, kötülük görme hezeyanla ilgili mesela zarar vermeler olabilir ama tedavi altındaki bir şizofreni hastasından böyle bir saldırganlık, etrafa zarar verme gibi bir şey beklemiyoruz ki yapılan çalışmalarda da topluma yakın olduğu zarar verme ve cinayet mesela oranlarının bildirilmekte.
Peki şimdi benim anladığım Ömer Hocam bir gün bardak taşıyor tanı alıyoruz. Bu bardağın taşması 48 yaşında olabilir mi mesela?
Şöyle şizofreni aslında daha erken başlangıçlı bir hastalık ki ne kadar erken başlarsa gidişat da maalesef o kadar kötü. Erkeklerde genellikle 15-25 yaş civarı başlıyor. Kadınlarda biraz daha geç başlıyor. 25-35 yaş civarı.
Şimdi ben şuraya getirmek istiyordum soruyu Ömer Hocam. Bir şahıs dediğim gibi genetik altyapısı var. Biraz hani ruh durumu olarak yatkınlığı da var ama okul okuyabiliyor, üniversite bitirebiliyor. İşte KPSS kazanıp okula öğretmen olarak atanabiliyor. Bakıyorsun sessiz sakin içe kapanık bir öğretmen olarak biliniyor. Bir gün artık bardak taşıyor, şizofren tanısı alıyor. Bu ne zaman alacak? Alana kadar hani tutup bir öğrenciye saldırmayacak muhakkak ama davranışlarıyla, örnekliğiyle, ders anlatma kapasitesiyle bir müddet en azından böyle bir negatif süreç yaşanacak. Bunu ayırt etmek mümkün mü? Yani işte kan kolesterol düzeyi 200'ü geçmişse problem var. Ne zamandan sonra problem var? Çevreye ne zamandan sonra yetmezlikle zarar verir?
İşte gayet düzenli işine giden bir öğretmenden bahsediyoruz mesela. İşine gidemez hale gelebilir, evden çıkmaz hale gelebilir. Yani bazı işte aslında burada prodrom belirtiler var. Hani bazı ipuçlarıyla başlar.
Ama onu da ayırt edemiyoruz. İşte bu da mizaç, bazı adamlar böyledir.
Mizaç yani veya kişilik özelliği demek için biraz daha eski yıllardan itibaren oluyor olması lazım ama hani burada bir şekilde bazı sinyaller verir. Yani bir içe kapanma olabilir. Bazı böyle paranoid nüveler mesela başlayabilir prodrom döneminde. Kuşkuculuklar başlayabilir, bunu etrafa söyleyebilir.
Peki hocam psikiyatrik check-up diye bir şey olabilir mi ya? Böyle bir hafızamda canlandı. Mesela işe alınacak her bireye, mesela öğretmenlik gibi çok mühim bir işe psikiyatrik check-up yapsak başlamadan önce, ya bu arkadaşın sıkıntılı durumları var denebilir mi ki?
Zaten bu birçok kurumda uygulanan bir şey.
Ama özel sektör mülakatta hani yüksek düzey yönetici alacaksa yapıyor bunları. Sıradan bir muhasebe elemanı için kimse çok da düşünmüyor aslında.
Yani bu kişilik bu rutinde, rutinde yani çok gerekli olmayabilir. Çünkü bunun hani sınırını koymak çok kolay değil.
Sınır koymak çok zor.
Çok zor. Hani çok farklı hastalıklar var. Zaten bir psikiyatrik rahatsızlık varsa bir şekilde bu ortaya çıkar.
Yani şöyle bakıyorum Ömer Hocam, ben neticede bir hekim olarak bile, vatandaş olarak değil hekim olarak bile, şimdi psikiyatrin ilgilendiği hastalıklar obsesif kompulsif bozukluk, çok da derdim değil. Yani
aslında o da çok önemli.
Ya öyledir ama olsa olsa kendine zararı olan ama kendini de büyük oranda öldürmeyen hastalardır bunlar. Depresyon önemlidir, iş çıkaramaz ama kendini öldürmez, çevreyi öldürmez. Şimdi takıldım ben şizofrenler saldırgan mıdır sorusuna geleceğim.
Aslında orada yanlış bilinen bir şey. Özellikle obsesif kompulsif bozukluk hastalarının önemli oranda majör depresyon birlikteliği görülebiliyor ve dolayısıyla intihar riski artabiliyor.
İntihar riski.
Evet, yine majör depresyonda zaten kendi başına bir intihar riskinin yüksek olduğunu biliyoruz. Ama hani şizofreni belki biraz daha toplumsal hafızada, filmlerde, birçok yerde
şizofrenici tüylerim diken diken oluyor benim de.
Evet. Yani olan bir hastalık. Hani gidişatı açısından belki olumsuz bilgiler var toplumsal olarak.
O yüzden ama belki ilaç tedavisiyle yani kabul edilebilir sınırlara sokabiliriz mi?
Önemli. Yani aslında alt kategorileri var şizofrenin. Hani psikozun bir alt kategorisi şizofreni. Şizofreninin de kendi içinde alt grupları
hafifleri,
var.
Hafifleri, ağırları anlamında mı?
Yok. Farklı klinik alt kategoriler. Mesela paranoid alt grup, dezorganize, hebefrenik alt grup, ayrışmamış alt grup, katatonik alt grup gibi alt kategorileri var. Bunlar da kendi içinde tabii mesela paranoid alt grup daha iyi gidişlidir. Eğer ilaçlarını kullanırsa önemli oranda işlerini sürdürebilir. Ama bir hebefrenik yani dezorganize alt grup biraz daha işlevselliği bozuk olur. Pek yani işte güçte çalışamayabilir yani.
Ve %1 diyorsunuz.
Çok sıklık %1.
Şimdi Ömer
Hocam, tüm dünyada aynı.
Programımızın sonlarına geliyoruz da benim meraktan sorduğum biraz da böyle programımızı neşeli bitirelim diye geldiğim kısım. Psikiyatriste gitmemi önerdi doktor. İşte bir arkadaşımız var. Tansiyonu yüksek, o yapıldı. Bulanamadı. Cidden çok problemli tansiyonu olan bir hastamız var. Arkadaşımız var. En sonunda sen bir psikiyatriste git dendi. Bu kardeşimiz annesine diyor ki anne doktor dedi ki doktor ne dedi sorusuna cevap. Bana psikiyatriste git. Oğlum sen deli misin? Şimdi bir nesle bunu anlattık kabul de bir nesle anlatmamız mümkün değil. Sen deli doktoruna niye gideceksin ki diye. Tamam psikiyatristler deli doktoru değildir diye bir yere getirdik ama deli nedir? Hani şu deliryumdan gelen deli var ya. Niye bu delilik niye çok meşhur bir şey mi çok sık görülen bir şey mi?
Yani aslında deliyle neyin kastedildiğini ben de bilmiyorum.
Kelime kökü olarak muhtemelen deliryum tablosundan mı?
Yok delirium aslında bambaşka bir tablo da yani ben kendimi toplumsal olarak yani toplumsal arka plana baktığım zaman işte mahallenin delisi dedikleri kişiyi şu an düşünüyorum.
Herhalde onu kastediyorsun. Şizofren mi oluyor genellikle?
Bir kısmı zeka geriliği olanlar, bir kısmı da muhtemelen o az önce bahsettiğim dezorganize şizofrenler olabilir.
İyice dağılmış en kötü gruplar
evet,
yani.
Evet, evet, evet.
Ama büyük kısmı aslında zihinsel özürlü.
Evet. Evet.
Yani zeka gerilikleri.
Evet hani o bizim yıllardır işte halk içinde.
Kafasına huni takıp işte
evet,
çalıştırıyor araba olarak.
Evet bu şekilde bilinen işte mahallenin delisi denen kişiler büyük oranda zeka sorunu olan kişiler zeka gerilikleri.
Onlar kendi işlerinde mutlu mudur acaba ya? Ya mahallenin delisi deli olmaktan şikayetçi mi sizce?
Tabii ki onlar da depresyona girebilirler. Onlar da başka hastalıklar yaşayabilir.
Ben mesela, de giriyorum ama o kadar.
Ama işte işlevselliğini sizin etkilenmiyor. Mesela bir zeka geriliği de bir ayrıca psikoza girebilir. Veya başka hastalık yaşayabilir. Yani psikiyatride birçok hastalıkta da komorbite vardır. Zaten böyle kabaca konuştuğumuz gibi değil. Çok daha karışık.
Ama bir de şu mesele var. Hani adam diyor ya akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin derdini çeksin diye. Hmm. Bilmiyorum bunlar herhalde bir kolaycılık tarafı da var.
Belki maniler için söylenmiş olabilir mi acaba?
ama siz ondan da kötü bahsettiniz. Ben razıydım aslında. Mani iyi gözüküyordu.
Hipomani belki daha keyifli olabilir ama mani değil. Çünkü her zaman keyifli olmuyor mani.
Peki böyle çok hatırladığınız neşeli bir hadise var mı Ömer Hocam? Yani tabii neşeli derken kimin adına neşeli? İşte anlatırlar ders dinlerken şöyle dinlemiştik. Maniler alışveriş yapmaya da çok meyilli tiplermiş. İşte kredi kartını bir eline geçirdi mi tamam o gün 3-5 esnafa ihya ediyor. Esnaf açısından çok neşeli bir hastalık mani ama o kredi kartını ödeyecek adam için sıkıntılı bir durum herhalde. Geliyor mu böyle tipler çok fazla?
Tabii ki yani çok farklı semptomatolojiyle geliyorlar ama dediğim gibi mani her zaman neşeyle veya çok harcamayla ortaya çıkan bir hastalık değil. Tam tersi öfkeli tablolarla da ortaya çıkabilir. Hani yani her
bu
zaman...
Cinnet dediğimiz şey bunun bir çeşidi mi acaba?
Tabii manide de görülebilir cinnet, psikotik alevlenmelerde de görülebilir veya sadece kişide kişilik bozukluğu vardır. Mesela psikopat, ağır kişilik bozukluğu, antisosyal veya kişilik bozukluğu vardır. Orada da cinnet tabloları görülebilir. Cinnet ayrı bir şey.
Ne sayede bu arada yeri gelmişken Ömer Hocam ne oluyor? Bir an beyin kontrolünden kurtuluyor mu hareketler? Düşüncesizce yapılan abartılı hareket mi demek? Ne demek?
Ya yani muhtemelen yani cinnet aslında hani bizim literatürde çok yeri olan bir şey değil ama hani kabaca şöyle söyleyebiliriz. Hani öfke patlaması mesela diye tanımlayacak olursak yani dürtünün ortadan kalkması.
Öfke gelir, akıl gider.
Evet, evet. Yani dürtünün ortadan kalkması. Normalde biz dürtülerimizi kontrol edebiliriz. Nerede nasıl konuşacağımızı, kime nasıl davranacağımızı bilebiliriz.
Arada bir şirazeyi kaçırırız.
Evet, ama onlar dışında.
Kimse öldürmeyiz öfkelerini
evet
diye.
Ama bu cinnet durumlarında bu dürtü tamamen ortadan kalkıyor. Kişinin değerleri ortadan kalkıyor. Yani belki gözü hiçbir şey görmüyor gibi bir şey denebilir ama bu da yine birçok hastalıkla ilişkili olmakla birlikte kişilik bozukluklarında da görülüyor bu.
Ama herhalde eğitimsizlikle de alakası var durumun yani.
Tabii ki. Eğitimsizlikle de ilişkili.
Peki Ömer Hocam, teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu psikiyatri uzmanı Doktor Ömer Faruk Demirel'di. Ömer Faruk Hocamız da programımızın ikinci kısmında şizofreniden bahsettik genel olarak. Eskiden bilindiği gibi zihnin ikiye yarılması gibi değildir dedik. Aklı hazır, yani programı bitiriyorduk, hesapta toplama konuşmasıydı bu, ama Ömer Hocam şunu da sormak isterim. Bir adamın iş yerinde bir kişilik, evde başka bir kişilik olması, iyi günde bir kişilik, kötü günde başka bir kişilik olması şizofrenlik midir?
Yok, değildir. Kesinlikle değildir.
Yani iş yerinde çok fazla konuşan, sürekli hareket halinde bir adam eve gelince yorulup sakin sakin oturması normaldir.
Normal. Tabii
tamam,
ki normal.
Problem değil yani. Şizofreni böyle bir zihnin yarılması hadisesidir demiş eskiler, ama çok böyle değildir dediniz. Hezeyanlar olması, kendini büyük zannetmesi, kendisinin olduğundan güçlü zannetmesi, kendini olabilir, küçük zannetmesi, bir takım sesler duyması, bir takım korkular duyması, halüsinasyonlar görmesi, duvarda uçan cisimlerin görülmesi gibi.
Daha nadir.
Anlamsız, konuşmada fakirleşme, anlamsızlaşmadan bahsettik. Bu tip bu şikayetlerin olması hali şizofreni tablosunun kliniğini tanımlar dedik. Bilinen bir genetik altyapı var, ama tek başına genetik altyapı önemli değil. Çevresel faktörlerde de tetiklenme önemli dedik, ama bilinen faktörler, hani çok şükür radyo dinleyenlerimizin çoğunu ilgilendiren şeyler de işte esrar bağımlılığı gibi çok üst sıkıntılı durumlar. Basit bir sigara içiciyle bu açıklanmaz dedik. Aslında koruma, engelleme açısından çok yapacak bir şey de yok. Standart sağlıklı yaşam tedbirlerine devam edin. Kader de varsa başa da gelir mi aslında?
Denebilir. Tabii ki bazı belirtiler çıkıyorsa da bir an önce psikiyatriste başvurulması
da fayda var. Erken başvuru, şikayetler dağılmadan, hani yumurta kırılmadan, teker kırılmadan sizi kurtarmaya yarayabilir. O yüzden psikiyatristten korkmaya gerek yok. Psikiyatristler deli doktoru değildir diyerek bitirelim hocam konuşmayı.
Psikiyatristler hekimdir, tıbbiyelidir.
Peki, teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programımıza bu hafta da burada son veriyoruz. Kalın sağlıcakla.